Ayrım 23, sayfa 691. 16. Barışın son günleri. İngiliz hükümeti Nazi-Sovyet paktı Moskova'da resmen imzalanıncaya kadar elini kolunu kavuşturup beklemedi. 21 Ağustos akşamı geç vakit Berlin'de Ribbentrop'un bir Alman-Rus antlaşması imzalamak üzere Moskova'ya gideceği açıklanınca İngiliz kabinesi harekete geçti. Ayın 22. günü öğleden sonra saat 3'te toplandı ve bir bildiri yayımlayarak Sovyet-Nazi saldırmazlık paktının İngiltere'nin bütün dünya önünde yerine getireceğini durmadan söylediği Polonya garantisini hiçbir suretle etkilemeyeceğini kesin olarak belirtti. Aynı zamanda 24 Ağustos'ta parlamento toplandı. Bir olağanüstü yetki, savunma yetkisi tasarısını kabul etti ve bir takım ön seferberlik tedbirleri aldı. Kabinenin bildirisi açık olarak yazılmış olduğu halde Chamberlain bu konuda Hitler'in hiç şüphesi olmamasını istedi. Kabine dağılır dağılmaz Hitler'e özel bir mektup yazdı. Berlin'deki bazı çevrelerin bir Alman-Sovyet antlaşmasının açıklanmasını, İngiltere'nin Polonya hesabına bir müdahalede bulunması ihtimalinin artık söz konusu olmayacağı şeklinde anladıkları anlaşılıyor. Bu konuda bir hataya düşülmesin. Alman-Sovyet anlaşmasının niteliği ne olursa olsun, böyle bir anlaşma İngiltere'nin Polonya'ya verdiği garantiyi hiçbir suretle değiştiremez. İngiliz hükümeti 1914 yılında durumunu açıkça belirtmiş olsaydı büyük felaket önlenmiş olurdu diyenler vardır. Böyle bir iddia doğru ya da yanlış olabilir. Ama herhalde bu iddianın doğru bir yanı vardır. İngiliz hükümeti bugünkü durum karşısında böyle bir korkunç yanlış anlamaya bir daha yer vermemeye kararlıdır. İngiltere böyle bir durum ortaya çıkacak olursa elindeki bütün güçleri gecikmeden kullanmaya kararlı ve hazırdır. Ve bir kere çatışmalara başlanınca sonunun nasıl geleceğini kestirmeye de imkan yoktur. Başbakan durumunu böylece çok açık olarak belirttikten sonra Polonya ile anlaşmazlıklarının barışçı yollarla çözülmesi için Hitler'e bir daha başvuruyor ve İngiliz hükümetinin bu çözümü elde etmek için işbirliği yapmaya hazır bulunduğunu bir daha söylüyordu. Uçakla Berlin'e gelen İngiliz elçisi Henderson bu mektubu 23 Ağustos günü öğleden sonra saat 1'de Hitler'e verdi. Nazi diktatörü mektubu okuyunca küplere bindi. Henderson Halifax'a çektiği telgrafta Hitler çok sinirli ve sert diyordu. İngiltere ve Polonya'ya karşı çok sert ve aşırı bir dil kullandı. Gerek Henderson'ın bu görüşme üzerine verdiği rapor ve gerekse Alman Dışişleri Bakanlığı muhtırası ele geçirilen Alman evrakı arasındadır. Hitler'in görüşme sırasında çektiği nutku aynı şekilde vermektedir. İngiltere demişti Hitler, Çekoslovakya'nın bir yıl önceki mantıksız davranışından nasıl sorumluydıysa bugün de Polonya'nın inadından o kadar sorumluydu. Polonya'da yaşayan on binlerce Volksdeutsche koşturmaya uğruyordu. Ayrıca söylediklerine bakılırsa altı kısırlaştırma olayı da vardı. Bu konu hiç çıkmazdı Hitler'in aklından. Daha fazla göz yumamazdı bunlara. Polonyalılar Almanlara bir daha böyle bir şey yapacak olurlarsa birden harekete geçebilirdi. Henderson Halifax'a gönderdiği mektupta şöyle diyor. Söylediği sözlerin her noktasına itiraz ettim ve sözlerinin doğru olmadığını durmadan söyledim. Ama bütün itirazlarım yalnızca yeni bir nutka vesile oldu. Sonunda Hitler, İngiliz Başbakanının mektubuna 2 saat içinde yazılı bir cevap vermeye razı oldu. Ve Henderson kısa bir süre için Salzburg'a çekildi. Görüşmede hazır bulunan Weizsäcker'in sonradan yazdığına göre elçinin arkasından kapı kapanır kapanmaz Hitler kasıklarını tuta tuta gülmeye başladı ve şunu söyledi. Chamberlain bu görüşmeden sonra yerinde kalamaz. Bu akşam kabinesi düşer. Weizsäcker Memories sayfa 203. Öğleden sonra Hitler geç vakit onu çağırdı ve cevabını verdi. Henderson, Londra'ya gönderdiği raporda bu ikinci buluşmada Hitler'in çok sakin olduğunu ve sesini hiç yükseltmediğini bildiriyordu. Hitler konuşma sırasında 50 yaşına geldiğini, 55 ya da 60 yaşında savaş çıkacağı yerde bu yaşta savaşa başlamayı tercih ettiğini söyledi. Dağ tepesindeki köşkünde nutuklar çeken Hitler'in kendini beğenmişliği Almanların tutanağında daha iyi belli oluyor. Tutanakta Hitler'in daha yaşlıyken savaşa gireceği yerde şimdi girmeyi tercih ettiği sözü kaydedildikten sonra şöyle deniliyor. Hitler cephede ön safta çarpışmış bir adam olarak savaşın ne demek olduğunu bildiğinin ve elindeki her çareye başvuracağının İngiltere tarafından da bilinmesinin iyi olacağını, Dünya Savaşı sırasında yani 1914-18 yıllarında başbakanlıkta kendisi bulunsaydı savaşın kaybedilmeyeceğini herkesin bildiğini söyledi. Hitler'in Chamberlain'a verdiği cevap, Polonyalıların kendisine kafa tuttuğundan beri yabancılara ve kendi halkına savurup durduğu bayat yalanlardan ve palavralardan ibaretti. Almanya diyordu, İngiltere ile bir çatışmaya girmek istememiştir. Eşi görülmemiş bir Ali Cenaplık'la Danzig ve koridor sorunlarını Polonyalılarla görüşmeye her zaman hazır bulunmuştu. Ama İngiltere'nin Polonyalılara vermiş olduğu kayıtsız şartsız garanti yalnızca Polonyalıların Polonya'da yaşayan 1,5 milyon Alman'a karşı şiddetli bir terör hareketine girişmelerine yaramıştı. Bu mezalim diyordu Hitler. Mezalim kurbanları için korkunçtur ama Almanya gibi büyük bir devlet için tahammül edilmez bir durumdur. Almanya artık bunlara göz yummayacaktı. Sonunda da başbakanın Polonya'ya karşı girişmiş olduğu taahhütleri yerine getireceği üzerindeki teminatını not ettiğini bildiriyor. Ve bunun Alman hükümetinin Almanya'nın çıkarlarını gözetmek konusunda verdiği kararda bir değişiklik yapmayacağını temin ediyordu. İngiltere Almanya'ya hücum ettiği takdirde hazırlıklı ve kararlı bulunacaktır. Bu mektuplaşma neyi sağladı? Hitler, Almanya'nın Polonya'ya hücumu halinde İngiltere'nin savaşa gireceği üzerine Chamberlain'den ciddi bir teminat almış oldu. İngiltere Başbakanı da bunun bir şeyi değiştirmeyeceğini Führer'den öğrendi. Ama ondan sonraki 8 gün içinde geçen heyecanlı olayların gösterdiği gibi 23 Ağustos'ta iki adamdan hiçbiri de ötekinin son sözü söylediğine inanmıyordu. Hele Hitler hiç inanmıyordu. Moskova'dan gelen iyi haberlerden memnun kalan ve Chamberlain'in gönderdiği son mektuba rağmen İngiltere'nin ve arkasından da Fransa'nın Rusya'daki başarısızlıktan sonra Polonya'ya verdikleri garantiyi boşlayacaklarına inanan Führer, 23 Ağustos akşamı yani Henderson yeniden uçakla Berlin'e döndüğü sırada Polonya saldırısının gününü tespit etti. 26 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 4:30. General Halder güncesinde şöyle yazıyor. Y günü ve X saati için artık yeni emirler verilmeyecek. Her şey otomatik olarak cereyan edecek. Ama ordu kurmay başkanı yanılıyordu. Ağustos'un 25'inde yani Alman askerlerinin Polonya sınırını geçecekleri günden tam 24 saat önce Hitler'i uçurumun kenarına getiren iki olay oldu. Bu olaylardan biri Londra'da, ikincisi de Roma'da meydana geldi. 25 Ağustos sabahı Moskova'dan gelen Ribbentrop'u karşılamak ve Ruslar hakkında birinci elden bilgi almak üzere bir gün önce Berlin'e gelen Hitler, Mussolini'ye bir mektup yazdı. Sovyetlerle yaptığı görüşmeleri ortağına neden haber vermediğini anlattı. Bu kadar sınırlı bir konuda bu kadar ileri gideceklerini tahmin etmediğini söyledi ve Rus-Alman paktının mihver için elde edilecek en büyük kazanç sayılması gerektiğini bildirdi. Ama niyeti yani ele geçen belgeler arasında bulunan bu mektuptan anlaşılan gerçek amacı Almanya'nın herhangi bir anda Polonya'ya hücum edeceğini Mussolini'ye bildirmekti. Öte yandan Hitler hücumun gün ve saatini tespit ettiği halde bunları dostu ve müttefikine bildirmedi. Polonya'da artık dayanılmayacak olayların vuku halinde diyordu. Hemen harekete geçeceğim. Bu durumda yarının neler getireceğini kimse söyleyemez. Hitler özel olarak İtalya'nın yardımını istemedi. İtalyan-Alman ittifakı gereğince bu yardım otomatik olarak yapılacaktı. Hitler İtalya'nın anlayış göstereceği umudunu ifade etmekle yetindi. Bununla birlikte hemen bir cevap göndermesini rica ediyordu. Mektup Ribbentrop tarafından şahsen Romanya'daki Alman elçisine telefonla bildirildi ve öğleden sonra saat 3.20'de Duce'ye ulaştırıldı. Bu arada Führer öğleden sonra saat 1.30'da elçi Henderson'ı Başbakanlık binasında kabul etti. Polonya'yı ortadan kaldırmak kararından vazgeçmiş değildi. Ama İngiltere'yi savaş dışında tutmak amacıyla son bir teşebbüse geçmeyi iki gün önceki Berchtesgaden görüşmesinde olduğundan daha hevesliydi. Erich Korte'a göre Wahn und Wirklichkeit sayfa 192. Moskova'da kazandığı zafer Hitler'i o kadar sevindirmişti ki 25 Ağustos günü sabahı kendi basın bürosundan Paris ve Londra'daki kabine buhranları üzerine çıkan haberleri istedi. Her iki hükümetin de düşeceğini umuyordu. Chamberlain ile Halifax'ın bir gün önce parlamentoda yaptıkları konuşmayı okuyunca ayakları suya erdi. Elçinin Londra'ya bildirdiğine göre Hitler tamamıyla sakin ve normaldi. Büyük bir ciddiyetle ve içtenlikle konuşmuştu. Henderson geçmiş yıllardaki tecrübelerine rağmen bu son günde bile Alman liderindeki içtenliğin arkasında nelerin yattığını göremiyordu. Hitler'in söyleyeceği şeylerin tamamıyla saçma sapan bir takım sözler olduğunu düşünemiyordu. Elçiye İngiliz İmparatorluğunu kabul ettiğini ve imparatorluğunun varlığına şahsen kendisinin kefil olmaya ve Alman İmparatorluğunun kuvvetine dayanarak bunu garanti etmeye hazır bulunduğunu söyledi. Rusya'ya karşı yaptığı gibi İngiltere'ye karşı da kesin bir çıkış yapmak istediğini söyledi Hitler. İngiliz İmparatorluğunun varlığını Almanya bakımından her şekilde garanti edecekti. Ayrıca gerektiğinde İngiliz İmparatorluğuna Almanya'nın yardımını, bu yardıma nerede ihtiyaç hasıl olursa olsun sağlayacak anlaşmalar da imzalamaya hazırdı. Silahlanmada makul bir indirim yapmayı kabul edeceğini ve Almanya'nın batı sınırlarını son sınır sayacağına da sözlerini ekledi. Henderson'a göre Hitler bir noktada tipik bir duygululuk numarasına da kalkıştı. Ama elçi bu numarayı o zaman Londra'ya gönderdiği raporda anlatmadı. Führer, yaratılış bakımından bir politikacı değil, bir sanatçı olduğunu, Polonya sorunu çözüldükten sonra hayatının sonuna kadar bir savaşçı olarak değil, bir sanatçı olarak kalacağını söyledi. Ama diktatör bunun arkasından sözlerine başka bir hava verdi. Führer, Almanların Henderson için hazırladıkları sözlü rapora göre kendisinin büyük kararlar adamı ve bunun da ileri sürdüğü son teklif olduğunu bir daha söyledi. Eğer onlar, İngiliz hükümeti, görüşlerini reddederse, savaş çıkacaktı. Görüşme sırasında Hitler, İngiltere'ye yapmış olduğu bu geniş ve şumullü teklifin bir tek şarta bağlı olduğunu durmadan tekrarladı. Teklif ancak Almanya-Polonya sorununun çözümünden sonra yürürlüğe girebilecekti. Henderson aynı zamanda Polonya ile barışçı bir uzlaşmaya varılmadıkça bu teklifi dikkate almamakta direnince Hitler şu cevabı verdi. Madem ki yararsız buluyorsunuz teklifimi, göndermezsiniz. Böyle olduğu halde Henderson Wilhelmstrasse'de başbakanlıktan birkaç adım ötede bulunan elçilik binasına döner dönmez Doktor Schmidt'in elinde Hitler'in söylediği sözlerin yazılı bir kopyasıyla ve birçok noktaları çıkarılmış olarak kapıda beklediğini gördü. Führer Henderson'a ayrıca bir mesaj da göndermişti. Teklifi çok ciddi olarak ele almasını hükümetine tavsiye etmesini ve kendisinin mektubu bizzat Londra'ya götürmesini rica ediyordu. Bu iş için kendisine bir Alman uçağı verilecekti. Kitabımızın Burasına kadar gelen okuyucuların çok iyi bilecekleri gibi Hitler'in çılgın kafasından geçen garip ve akla ermez fikirleri kestirmek kolay değildir. 25 Ağustos'ta İngiliz İmparatorluğuna garanti vermek gibi gülünç bir teklifte bulunması elbette ki o anda geçirdiği bir sinir krizinin sonucuydu. Çünkü iki gün önce Chamberlain'in mektubu üzerinde Henderson'la konuşurken ve bu mektuba cevap hazırlarken hiç böyle bir şeye değinmemişti. Böyle bir teklifi diktatörün sapıklıklarına yorsak bile bu teklifi İngiliz elçisine yaparken kendisinin bile bunu ciddiye aldığına inanmak zordur. Bundan başka Nazi orduları tespit edilmiş olan X gününde şafak vakti Polonya'ya saldırmaya hazırlanırken Chamberlain'in teklifi okumaya bile vakit bulamayacağı bir sırada İngiliz hükümetinden teklifi çok ciddiye alması istenebilir miydi? Ama teklifin arkasında elbette ki ciddi bir amaç vardı. Hitler'in, Chamberlain'in de Stalin gibi kendi ülkesini savaş dışı bırakmanın yollarını aradığına inandığı anlaşılıyor. Ya da savaş dışında kalmasa bile savaşa ciddi olarak katılmasını önlemekti. General Halder sonradan 28 Ağustos'ta güncesine yazdığı 25 Ağustos'tan sonraki olaylarda bunu belirtiyor. Hitler'in ayın 25. günü öğleden sonra saat 1.30'da Henderson'ı gördüğünü belirttikten sonra şu sözleri ekliyor. İngiltere sahte bir savaş açacak olursa Führer buna gücenmeyecektir. Hitler iki gün önce Rusya'ya Baltık'tan Karadeniz'e kadar serbestlik tanıyarak Stalin'in tarafsızlığını sağlamıştı. Nazi Almanya'sının İngiliz İmparatorluğu için Hohenzollern Almanya'sı gibi bir tehlike olmayacağını İngiliz Başbakanına temin ederse İngiltere'nin de karışmazlığını sağlayamaz mıydı? Hitler'in ve çok ağıra mal olmasına rağmen Stalin'in de anlayamadığı bir nokta vardı. Artık gözleri açılmış olan Chamberlain'e göre Almanya'nın Avrupa kıtasında hakim olması İngiliz İmparatorluğu için tehlikelerin en büyüğüydü. Nitekim Sovyet Rusya İmparatorluğu için de durum aynıydı. Hitler'in kavgamda belirttiği gibi İngiliz İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca izlediği politika Avrupa kıtasında bir tek ulusun hakim olmasını önlemekti. Hitler akşamüstü saat 5.30'da Fransız elçisini kabul etti. Elçiye Polonya'nın Almanya'ya karşı giriştiği kışkırtıcı hareketlere artık göz yumamayacağından, Fransa'ya hücum etmeyeceğinden ancak Fransa'nın da çatışmaya katılması halinde Fransa ile de sonuna kadar savaşacağından başka önemli bir laf etmedi. Bundan sonra sandalyesinden kalkarak Fransız elçisinin gitme zamanı geldiğini anlatmak istedi. Ama Klontz, Nazi Almanya'sının liderine söyleyecek bir çift sözü vardı ve bunu söylemek istiyordu. Polonya'nın saldırıya uğraması halinde Fransa'nın bütün kuvvetleriyle Polonya'nın yanında yer alacağından hiç şüphesi olmadığını bir asker olarak şerefi üzerine yemin etti. Hitler, ülkenizle savaşa girmeyi düşünmek benim için acı bir şey dedi. Ama bana bağlı değil bu. Lütfen bu sözümü Monsieur Daladier'e söyleyiniz. 25 Ağustos günü Berlin'de saat akşamın 6'sı olmuştu. Başkentteki gerginlik bütün gün boyunca durmadan artmıştı. Öğleden hemen sonra akşama kadar başkentin dış dünya ile olan radyo, telgraf ve telefon konuşmaları Wilhelmstrasse'den verilen bir emir üzerine durdurulmuştu. Son kalan İngiliz ve Fransız gazetecileriyle gayri resmi siviller bir gece önce en yakın sınıra koşmuştular. Cuma günü yani ayın 25. günü Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya, Fransa ve İngiltere'deki elçilikleriyle konsolosluklarına Alman yurttaşlarının en kısa yoldan bu ülkeleri terk etmeleri emrini vermiş olduğu anlaşılıyordu. 24-25 Ağustos tarihleri günceme yazdığım notlar o günlerde Berlin'de ne kadar heyecanlı bir hava estiğini gösteriyor. Sıcak ve sıkıntılı bir hava vardı. Herkes sinirliydi. Geniş şehrin her yanına uçak savar topları yerleştiriliyor. bombardıman uçakları durmadan Polonya yönüne doğru uçuyorlardı. Savaş şimdiden başlamış gibi diye yazmışım ayın 24. günü akşama günceme. Ertesi gün tekrar etmişim. Savaş ha başladı ha başlayacak. Her iki gece de Wilhelmstrasse'de dolaştığım sıralarda Hitler'in şafak vakti Polonya'ya yürümeleri için askere emir vermiş olduğunu, Almanların kulaktan kulağa fısıldadıklarını hatırlarım. Şimdi biliyoruz ki askerler 26 Ağustos Cumartesi günü saat 4.30'da hücuma geçmek emrini almışlardı. Hitler'in iptal edilmeyen emirlerinde o gün ve saatte hücuma geçileceği bildirildiği ve Halder'de her şeyin otomatik olarak yapılacağını yazdığı halde bir takım Alman yazarları Führer'in öğleden sonra saat 3'ü birkaç dakika geçe ertesi sabah Fallweiss'a geçilmesi için emir verdiğini söylemektedir. Weizsäcker'in Memories, Korten, Wahn und Wirklichkeit, Walter Hofer'in War Predetermined 1939 adlı eserlerine bakınız. Hofer, emrin öğleden sonra 3.02'de verildiğini söyler ve kaynak olarak da emrin verildiği sırada başbakanlıkta bulunan General von Forman'ı gösterir. Alman belgelerine buna ait bir kayıt yoktur. Ve ayın 25. günü akşamı saat 6'ya kadar hiçbir şey olmamış, Elçi Henderson ile Elçi Klondr'un İngiltere ile Fransa'nın Polonya'ya vermiş oldukları sözü yerine getirecekleri konusundaki kesin teminatları da Adolf Hitler'in tespit ettiği zamanda saldırıya geçmek kararını sarsmamıştı. Ancak akşamüstü saat 6 dolaylarında ya da hemen sonra Londra ve Roma'dan gelen haberler görünürde sarsılmaz sanılan bu adamı duraksatmıştı. İngiltere'nin Polonya'ya verdiği tek yanlı garantiyi bir karşılık yardım paktı haline getiren resmi İngiliz-Polonya Antlaşması'nın Londra'da imzalandığını Hitler'in ne zaman öğrendiği, ele geçirilen gizli Alman kayıtlarından öğrenilemediği gibi Wilhelmstrasse memurlarının savaş sonunda verdikleri ifadelerden de anlaşılmamaktadır. Bu anlaşmaya bağlı gizli bir protokol vardır. Protokolde birinci maddede saldırı askeri bir yardımı gerektirecek Avrupa devletinin Almanya olduğu yazılıydı. Bu sayede İngiltere Kızıl Ordu Almanlarla birlikte Doğu Polonya'ya girdiği zaman Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmek gibi bir felaketten kendisini kurtarmıştır. Gerek Halder'in güncesinde ve gerekse Alman donanma kayıtlarında Wilhelmstrasse'nin 25 Ağustos günü öğle üzeri paktın o gün imzalanacağını sezmiş olduğunu gösteren bazı tanıtlar var. Genelkurmay Başkanı'nın güncesindeki kayda göre başkanı öğleyin saat 12'de OKV'den telefonla arıyorlar. Kendisine hücum kararının en son kaça kadar ertelendiği soruluyor. O da öğleden sonra saat 3'e kadar cevabını veriyor. Donanma kayıtlarına göre de İngiliz-Polonya paktına ait haberler ile Duce'den gelen bilgi öğleyin alınmıştır. Ama buna imkan yok. Bir Alman kaydına göre ise Mussolini'den ancak akşamüstü saat 6 sularında haber alınmıştır. Ve Hitler de İngiltere-Polonya Antlaşması'nın imza edildiğini aşağı yukarı o sıralarda öğrenmiştir. Çünkü bu olay akşamüstü saat 5.35'te olmuştur. Polonya'nın Londra elçisi Kont Edward Raczynski bundan ancak 15 dakika sonra Varşova'daki Dışişleri Bakanı'ndan anlaşmaya imzasını koymak için telefonla izin almıştır. Almanya'da İngiltere'de olduğu gibi yaz saati kullanılmıyordu. Berlin ile Londra arasındaki bir saatlik fark burada kaldırılmıştır. Ne zaman almış olursa olsun akşam saat 6 sularında aldığı en doğruya yakın tahmindir. Hitler Londra'dan gelen bu haberi işitince şaşırdı. O sırada kendi şartlarını öğrenen İngiltere'nin kendi teklifine verdiği cevap olabilirdi bu. Demek ki İngiltere'yi Ruslar gibi de satın alamamıştı. Haber geldiği sırada Hitler'in bürosunda bulunan Doktor Schmidt'in sonradan hatırladığına göre Hitler haberi okuduktan sonra masasının başına geçip düşünmeye başladı.